Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 24. ayrım, 15. bölüm. Yüzmek iyi gelmişti. Eve yalnız ve çıplak kaldığında bacağındaki yaraya yakından baktı. Sağlık görevlisinin iyi iş çıkardığını kabul etmeliydi. Yara şimdiden iyileşmeye başlamıştı ama yine de epey canını yakıyordu. Bedeninde başka çizikler ve morluklar da vardı. Ama bazılarının Rourke'la yaptıkları orman seksinden kaynaklandığını fark etti. Karışımdan onları çıkardığında, bugünkü yaranın aslında o kadar da kötü olmadığına karar verdi. Kendini daha iyi hissederek bornozunu giydi ve dizine yenik hissederek asansöre bindi. Asansörden çıkarken neredeyse kabine giren Rourke'a çarpıyordu. ''Selam Teğmen, ben de aşağı sana katılmaya geliyordum. Ben epey yüzdüm ama inip senin yüzmeni izleyebilirim, eğer çıplak yüzeceksen. Daha sonra birlikte yaparız onu.'' Rourke, Eve'i yatak odasına doğru çevirmişti. ''Arabana ne oldu?'' ''İspatlayamıyorum ama tahminim Riker yaptı. Aşağı otoparka indiğimde bu haldeydi. Birbirimize gol atmaya çalışıp duruyoruz.'' Eve, dolabına doğru ilerledi. ''Neden toparlıyorsun sen?'' Eve, gözlerini devirdi ama içinden yükselen başını duvara çarpma isteğini bastırdı. ''Dizim yaralandı. Bak, üstümü giyip bir şeyler içmek istiyorum. Olanları birazdan anlatırım.'' Bornozu çıkarmaya başladığında kesiği ve morlukları hatırladı. ''Bugün başım biraz belaya girdi. Yolda yuvarlanırken yaralandı dizim. Epey sersemledim zaten. O yüzden sakın bir de sen başlama.'' ''Sükûnetimi hiç bozmamaya çalışacağım.'' Eve, üzerindekini tamamen çıkardığında Rourke'un tek tepkisi derin bir şekilde iç geçirmek oldu. ''Pek hoş. Yatağa uzan.'' ''Hayır.'' ''Eve, ya kendin uzan ya da seni bayıltıp kendim yatırır ve öyle pansuman yaparım. Benim için sonuç önemli.'' Eve, dolaptan bir gömlek çıkardı. ''Dinle dostum. Bugün çok istediğim bir dolu kıç tekmeleme potansiyelini kaçırdım. Son hedefim sen olma.'' Ama Rourke ona yaklaşmaya başlayınca gömleği yere bıraktı. ''Pekala, pekala. Aslında kavga havasında değilim pek. Ama illa doktorculuk oynamak istiyorsan içecek bir şeyler istiyorum.'' Yatağa doğru toparlayarak karnının üzerine uzandı. Rourke'u biraz kızdırmasını umut ettiği bir ses tonuyla ''Şarap'' dedi. ''Soğuk ve beyaz olsun.'' ''Elbette, hizmet için buradayız.'' Rourke bardağı alarak içine bir ağrı kesici attı. Eve'in anladığında kızacağını biliyordu. Pansuman malzemelerini getirerek kenara koydu ve Eve'i çevirdi. ''Doğrul ve mızmızlanma.'' ''Ben mızmızlanmam.'' Rourke ''Evet.'' ''Genelde mızmızlanmazsın.'' diyerek ona katıldı. ''Ama mızmızlandığında da bunu telafi ediyorsun.'' Rourke en derin yarayı temizlerken Eve bardağını aldı. ''Neden sen de biraz yanıma sokulmuyorsun doktor?'' ''Az sonra öyle yapma niyetindeyim. Ücretimi o şekilde alırım zaten.'' Eve etkileri fark etmeye başladığında kadehin yarısını çoktan bitirmişti. ''Ne koydun sen bunun içine?'' diye hırladı. ''Sakinleştirici bir şey koydun değil mi?'' Eve bardağı kenara koymaya çalışırken Rourke uzanarak bardağı onun elinden aldı ve saçlarından tutarak başını hafifçe geriye yatırdı ve kadehi boğazından aşağıya döktü. Eve öksürerek yutkundu. ''Bunu yapmandan nefret ediyorum.'' ''Evet biliyorum ama benim için öyle keyifli ki. Arkanı dön. Kıçımı öp. Sevgilim sen arkanı döner dönmez niyetim bu.'' Eve kahkahasına engel olamadı. Arkasını dönerken en azından kendi kendine acısının epey hafiflediğini itiraf etti. Rourke'un muhteşem dudaklarını kalçasında hissettiğinde ise daha da güzel diye düşündü. Davetkâr bir tavırla devam et dedi. ''Daha sonra önce bu acının geçmesini istiyorum. Gerçekten fena değilim. Seninle sevişmek istiyorum Eve.'' Rourke onu bu kez daha nazik bir tavırla kendine çevirerek ona doğru uzandı. ''Seninle yavaş yavaş ve uzun uzun sevişmek istiyorum. Ama bu olmadan önce kendini fena değilden daha iyi hissetmeni istiyorum. İnan daha iyi hissetmeye başladım bile.'' Eve ona doğru uzandığında Rourke ellerini yakalayarak sıkıca avuçlarında tuttu. ''Neler olduğunu anlat bana.'' ''Pekala, madem üzerime atlamıyorsun ben giyiniyorum. Bornozu al.'' Rourke bornozu uzatıyordu. ''Bol bir şey içinde daha rahat edersin. Üstelik daha sonra seni soymam daha kolay olur.'' Eve söylediklerine karşı çıkabilecek mantıklı bir gerekçe bulamadığından tekrar bornozu giydi ve oto aşçıya doğru gitti. ''Sen bir şeyler istiyor musun? Sen ne yiyeceksen aynısından.'' Eve iki tabak baharat soslu makarna sipariş etti. Sonra Rourke'un yanına oturarak gece için enerji verecek şekilde yemeye ve gün içinde olanları anlatmaya başladı. Rourke ağzını açmadan dikkatle onu dinliyordu. Hiçbir yorum yapmaması Eve'in boynundaki kasların tekrar kasılmasına neden olmuştu. Leziz makarnanın tadı pastel boya gibi gelmeye başladığında bile yemeye devam etti. ''Araştırmayı düşündüğüm birkaç konu var ve polis şefinin tam desteğini aldığımı bilmek üzerimden büyük bir yük kaldırıyor. Tibble'ın Bailey's'i parçalamasını izlemek çok eğlenceliydi. Kesip doğradı, üstelik tek damla kan akıtmadan. Yani hayran olmamak elde değil. Eve, Rourke'un gözlerinin içine baktı. Kış kadar soğuk, donmuş bir okyanus kadar maviydi bu gözler. Daha birkaç saat önce silahlı dört adamla karşı karşıya kaldığında adrenalinin bu kadar yükselmediğini düşündü. Ne tuhaf, Rourke'un tek bir bakışı çok daha etkiliydi. ''Üç kere senin arkandan geldi. Ne kadar hoşlanmasan ve onaylamasan da onunla ben ilgileneceğim.'' Eve, ''İki kez.'' diye düzeltti. ''Üçüncüsü sadece arabamaydı ve her seferinde skor benim oldu. Ama,'' diye devam etti, ''tepkinin böyle olacağını tahmin ediyordum. Belki bir faydası olmayacak ama bunun benim işim olduğunu, daha önce de peşime düşüldüğünü ve ileride yine düşüleceğini belirtmek istiyorum. İkinizin arasındaki bu kişisel konunun bu davada yeri yok. Yanılıyorsun.'' Rourke'un sesi korkutucu bir sakinliğe sahipti. ''Ama sen işte böyle düşündüğün için bu davada benimle birlikte çalışmanı istiyorum.'' Rourke'un öfkesini çok net hissedebiliyordu. ''Beni çocuk kandırır gibi kandırabileceğini mi sanıyorsun iyi?'' ''Hayır. Lanet olsun, hayır. Tanrım, bana şöyle bakmayı keser misin? İştahımı kaçırıyorsun.'' Çatalını elinden bıraktı. ''Yardımına ihtiyacım var. Bugün tüm bunlar olmadan önce senin ofisinde yardımını istemiştim, değil mi? Değişen tek şey benim arkamdan yeni bir moron topluluğu göndermesi ve benim onları da içeri tıkmam. Bunun onu iyice kudurttuğunu umut ediyorum. Eğer bu konuda birlikte hareket edersek ikimiz de istediğimiz sonucu elde ederiz. Aslında senin ancak Riker'ın ciğerlerini kısık ateşte pişirip yersen tatmin olacağını düşünürsek, tam istediğin sonucu alamayacaksın belki ama kanunun izin verdiği ölçüde ona yakın bir şeyler yaparız. Kanun senin elini kolunu bağlıyor, benimkini değil.'' Rourke, Eve onun elini tuttu. ''Onu sen olmadan da yakalarım ama seninle birlikte olacağı kadar çabuk ve tatmin edici olmaz. Sen de onu ben olmadan yakalayabilirsin. Belki daha çabuk ve sana göre daha tatmin edici şekilde. Ama şunu düşünsene bir. Onun bir kafeste uzun ve berbat bir ömür geçirmesi, öylece birden fişini çekmekten daha tatmin edici değil mi?'' Rourke bir süre düşündü. ''Hayır. Tanrım, korkutucu bir adamsın. Çok korkutucu bir adam Rourke. Ama bu konuda seninle birlikte hareket edeceğim Teğmen. Ve işlerin gidişatına göre değişebilir belki ama yine de o kafes düşüncesiyle yetinmeye çalışacağım. Ve bunu senin için yapacağım. Ve inan bana, sana anlatamayacağım kadar zor bir şey bu. Biliyorum, çok teşekkürler. Her şey sonuçlanmadan şimdilik teşekkür etme. Çünkü işler senin hesapladığın gibi gitmezse, kendi hesaplarıma göre hareket edeceğim. Pekala, ihtiyacın olan şey ne?'' Eve derin bir nefes verdi. ''İlk olarak iç işlerinin Kohli'yi neden Araf'a gönderdiğini öğrenmem gerek. Kulüpte istedikleri kişi ya da şey neydi? Bailey's bugünkü toplantıda Riker'ın Araf'la bağlantısına dair bir şeyler geveledi. Ama sen adamla 10 seneden uzun süredir yollarını ayırdığını söylemiştin.'' ''Doğru. Bazı verimli hisselerini alarak ayrıldım ondan. O günden beri de kimilerini sattım, bazılarını daha da geliştirdim. Araf'a gelince onunla hiçbir ilgisi yok. Ama eskiden vardı. Araf'ı 5 yıl önce ondan satın aldım.'' Eve'in nefesini tuttuğunu görünce, ''Ya da temsilcilerim ondan satın aldı desem daha doğru olur.'' diye ekledi. ''Araf, Riker'ındı yani. Ve sen bana bunu söylemedin.'' ''Teğmen, üzgünüm ama hiç sormadığını belirtmek zorundayım.'' Eve, ''Tanrı aşkına, diyerek ayağa fırladı ve volta atarak düşünmeye çalıştı. Sizin Kohli öldürüldüğünde bu konu aklıma bile gelmedi. Bir bağlantı olacağını düşünmedim. Kulüp dediğim gibi 5 yıldır benim ve dekorasyonu, içeriği ve personeli tamamen yenilendi. Eğer eskiden bile olsa o mekanı bir paravan olarak kullandıysa hala o dönemden gelip giden insanlar olabilir, iş yapmak için. Bana rapor edilen hiçbir şey olmadı. Eğer öyle bir şey varsa bile kesinlikle küçük çaplı şeylerdir. Orada bir polis öldürüldü. Küçük çaplı bir şey değil bu. Anlaşıldı. Niye sattı peki? O dönemki araştırmalarım mekanın ömrünü doldurduğunu gösteriyordu. Riker işlerini ya da mülklerini kendi amacına hizmet etmeyi bıraktığında elden çıkarır. Adamın temel iş tavrı böyle. Eğer sana bu kadar gıcıksa sana satmayı nasıl kabul etti? Satış tamamlanana kadar alıcının ben olduğumdan haberi yoktu ki. Sanırım durumdan hoşnut kalmamıştır ama anlaşma çoktan tamamlanmıştı. Rourke arkasına yaslanarak biraz düşündü. Muhtemelen etrafa orada kanunsuz işler döndüğü haberini yaydı ya da gerçekten bazı adamlarını yollayıp öyle bir vitrin yarattı. Benden o şekilde intikam almayı umut etmiş olabilir. Evet, gerçekten olabilir. Kulüp tam olarak oturup isim yapmaya başlayana kadar bekledi ve sonra bunu bozmak istedi. O çok sabırlı bir adam. Birkaç seneyi beklemekten bile saymamıştır. Ve bölümdeki köstebeklerini düşünecek olursak, bu dedikoduları yayması da zor olmamıştır. Bunlardan iç işlerinin de haberi oldu ve olaya bir bakmak istediler. Kohli'yi oraya yerleştirdiler. Evet, parçalar birbirine uyuyor ve görünüşe göre zavallı adam gerçekten bir hiç uğruna ölmüş. Rourke ayağa kalktı. Sen bu durumu düzelteceksin. Evet, düzelteceğim. Bir de bazı verilere bakmak istiyorum. Görme yetkim olmadığı ve kimsenin baktığımdan haberi olmaması gereken veriler. Rourke bu kez gülümsedi. Hemen sanırım bu konuda yardımcı olabilirim. Max Riker, Connecticut'taki büyük malikanesinin ışıl ışıl aydınlatılmış oturma odasında Martha isimli ev droidinin yüzünü ayağıyla tekmeliyordu. Martha bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Canardi akıllıca hareket etmiş ve bu öfke boşalımı esnasında geride durmaya karar vermişti. Daha önce de böyle sahnelere şahit olmuştu ve Riker öfkelendiğinde parçalarını ayırdığı şey her zaman bir droid olmuyordu. Bir süre boyunca odada yankılanan tek ses, sert ve öfkeli solumalarla acıklı plastik ve metal sesleri oldu. Evet, Canardi gerçekten daha önce de böyle sahnelere şahit olmuştu. Ama bu kontrol kaybetmeler giderek sıklaşıyor ve çok daha kötüleşiyordu. Canardi, özenle hazırladığı kaçış planını yakında uygulamaya koymasının gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Kalan günlerini cennet kolonisinde sahte bir isimle aldığı evinin lüksünde huzur içinde geçirecekti. Ama şimdilik sıkıntılara göğüs germesi gerektiğinin farkındaydı. Bir kadın, tek bir kadın ve onu halledemiyorlar ha? Onu halledemiyorlar. Yemin ederim, yemin ederim onları haklayacağım. Martha'nın kafasından geriye kalanları tekmeleyerek ilerledi. Havada yanık devre kokusu vardı. Bir seans sonrasında her zaman olduğu gibi sakinleşmiş bir tavırla bara doğru yürüdü ve ağır yatıştırıcılarla dolu tatlı rom kokteylinden bir kadeh doldurdu. Bir ölü dedin değil mi? Sesi şu anda kanar diye çevirdiği bakışları kadar sakindi. Yemek 2'deydi değil mi? Dermiş gibi bir ton kullanmıştı. Evet, ölen Yoli. Ines ve Murdoch yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar. Rix gözaltına alındı ve benim talimatlarıma uygun bir hikaye anlattı. Rix hikayeden dönmeyecek. Zeki bir adam o. Aptalın teki o, diğerleri gibi. Hepsinin ipi çekilsin. Bu talimata hazırlıklı olan Canardi ona biraz yaklaştı. Bu Inez ve Murdoch konusunda sağduyulu bir davranış olabilir. Ancak benim görüşüme göre Rix size sadık olduğunu böyle ispat etmişken, onu gözden çıkarmak örgütünüzün maneviyatını sarsar. Riker içkisini yudumladı. Gümüş gri renkli gözleri Canardi'nin suratında gezinip duruyordu. Örgütün maneviyatının azıcık bile umurumda olduğu izlenimini nereden edindin peki? Canardi epey risk aldığını bilerek, ama umurunuzda olmalı diye devam etti. farklı şartlar altında Lewis'e anında gösterdiğiniz disiplin gibi, bu şartlar altında olan bir çalışanınıza iyi niyetinizi göstermek, hatta hoşgörünüzü sizin için çalışanlara açık bir mesaj göndermiş olur. Ve, diye ekledi, sonuçta Riggs bir süre sonra da halledilebilir. Riker içmeye ve giderek sakinleşmeye devam etti. Haklısın, evet çok haklısın. Gülüşü çok ani ve neredeyse korkutucu ölçüde içtendi. Teşekkür ederim. Korkarım bu gıcık polis kadın konusunun yargımı etkilemesine izin verdim. Bazı şeyler sabırla beklemeye değer. Rourke'u düşündü. O konu içinde beklemişti. Yıllarca. Ve ona darbe indirecek en doğru yeri bulmamış mıydı? Ama kanın tadını neredeyse ağzında hissederken beklemek, olayları doğru değerlendirmek giderek zorlaşıyordu. Bay Riggs'e sadakatinin takdir edildiğini ve uygun şekilde ödüllendirileceğini ilet. Cam duvara doğru ilerlerken etrafa yayılmış droid parçalarını fark etti. Bir an parçalara boş boş baktı, şaşırmıştı. Sonra gördüklerini zihninden uzaklaştırarak parçaların etrafından dolaştı ve cam kapıyı açtı. Bahçesine tepeden bakan taraçaya çıktı. Sahip olduğum şeyleri kazanmak için bir ömür boyu çalıştım ve bir gün hepsini oğluma vereceğim. Bir adamın oğluna bırakacağı bir mirası olmalı. Keyiflenmiş, ses tonu hülyalı bir hal almaya başlamıştı. Ama o zamana kadar ulaşmam gereken birkaç hedefim daha var. Çok yakında gerçekleştirmeyi planladığım bir tanesi de Rourke'un kafasını ezmek. Onu dizlerinin üzerine çöktürmek. Bunu başaracağım Canardi. Bundan emin ol. Tekrar parlak renkli içkisini yudumlayarak tatmin olmuş ve enerjik bir adam olarak arazisine baktı. Bunu başaracağım ve onun polisi de onunla birlikte merhamet için yalvaracak. 24. ayrımın sonu. Sayfa 260. Devamı 25. ayrımda.